Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 10. bölüm. Monica Klein, şehrin orta ölçekli şirketlerinden birinde stajyer avukat olarak çok yoğun bir tempoda çalışıyordu. Çoğu kariyere odaklı birçok hayali ve hedefi olsa da neoklasik sanat, tropik tatiller ve şiir sevgisini paylaşacak mükemmel erkekle ilgili olan daha özel hayalleri de vardı. Rüyalarındaki erkek, sofistike bir tavrı, erkeksi bir beden yapısı, romantik bir zihni ve şehirli bir havası olan bir tipti. Görünüşe göre bunların hepsini Byron'da bulmuştu. Omuzlarına doğru uzanan bakır renkli saçları ve altın parıltılı bronz teniyle oldukça yakışıklıydı. Onu kararlaştırdıkları masada kendini beklerken gördüğünde nabzı deli gibi atmaya başlamıştı. Şampanyayı çoktan sipariş etmiş ve kadehlerde hazır bekletiyordu. Ona Monica diye hitap ederken sesindeki sıcaklık ve varla yok arası İngiliz aksanı genç kadında eriyip bitme isteği yaratmıştı. İçtiği ilk kadeh şampanya doğrudan beynine gitmişti sanki. Çok ateşlenmiş, ne yapacağını bilmez gibi hissetmeye başlamıştı. Masanın karşı tarafına geçerek onun yanına oturduğunda bir türlü ellerini genç adamın üzerinden çekemiyordu. Dudakları sürekli onun üzerindeydi. Kendini sarhoş ve çok mutlu hissediyordu. Şimdi Monica'nın apartmanında yalnızdılar ve her şey yumuşacık, akışkan bir tona dönüşmüştü adeta. Sanki etrafına ılık ılık akıp duran sudan bir örtünün arkasından bakıyordu. Müzik çalıyordu. Dalga dalga uzanan gökkuşağını andıran bir müzik. Byron'ın dudaklarını dudaklarının üzerinde hissettiğinde ipek gibi olduklarını düşündü. Elleri öyle becerikliydi ki dokunduğu her yerde kas ve damarları gerilmeye başlıyordu. Dayanılmaz bir şekilde. Ona tatlı şeyler fısıldıyordu ama Monica başının dönmesinden, içinde güller gibi tomurcuk veren arzudan onları anlamakta zorlanıyordu. Sonra Byron geri çekildi ve Monica inleyerek itiraz etti. "Hazırlanmak istiyorum." Genç kadının ellerini alarak üzerine öpücükler kondurmaya başladı. Her şeyi gerektiği gibi hazırlamak istiyorum. Romantizm istiyordun Monica. Ben de öyle olmasını sağlayacağım. Biraz bekle beni burada. Monica onun ayağa kalkarak çantasını aldığını gördü. Başı dönüyordu. Pek düşünemiyordu. Ben de şey istiyorum. Şey yapmam lazım. Genç kadın yalpalayarak ayağa kalktı ve banyoyu işaret etti. Hazırlanayım. Senin için. Elbette ama çok uzun sürmesin. Seninle olmak istiyorum. Seni daha önce hiç gitmediğin yerlere götürmek istiyorum. Hemen dönerim. Monica tekrar ona doğru uzanarak istekli dudaklarını ona yaklaştırdı. Her şey öyle mükemmel ki Byron. Evet. Byron onu lavabonun kapısına doğru götürerek usulca içeriye doğru gönderdi. Her şey mükemmel. Sonra içeri dönerek mumları yaktı. Yatağı açtı ve çarşafa gül yapraklarını serpti. Yastıkları kabarttı. Yatak odasını incelerken iyi bir seçim yaptığını düşündü. Oda sanatı, renkleri, kaliteli eşyaları ve yatak örtüsünün seçkin dokusunu beğenmişti. Zevk sahibi bir kadındı bu. Uzanarak komodinin üzerindeki ince eski şiir kitabına dokundu. Ve zeki bir kadındı. Ona aşık olabilirdi, eğer aşk diye bir şey var olsaydı. Masanın üzerine iki yeni şampanya kadehi koydu. Bir tanesine 3 damla ilaç ekledi. Bu kez deneyimi uzatmak adına ilacı seyreltmişti. Lucius, kızın kan dolaşımında bu ilaç kombinasyonuyla 2 saat, belki biraz daha fazla yaşayabileceğini söylemişti. Bu kızla 2 saat boyunca pek çok şey yapılabilirdi. Monica yatak odası kapısında belirdiğinde elini ona uzattı. Güzel Monica, aşkım, hadi birbirimizi keşfedelim. Bu kez daha iyiydi, çok daha iyiydi. Lucy haklıydı, o her zaman haklıydı. Bunun kızın yaşayacağı son şey olduğunu bilmek, gördüğü, hissettiği, kokladığı hatta tattığı son şeyin kendi olduğunu bilmek inanılmaz erotikti. Ah! Monica ona öyle güzel karşılık veriyordu ki, hiç yorulmadan. Kevin, onun hızla çarpan kalbini kendi kalbi üzerinde hissedebiliyordu. Ama hala daha fazlası için yalvarıyordu. Monica ona 2 saat verdi. 2 harika saat. Monica'nın ölmeye başladığını hissederken onu neredeyse şefkatle izledi. "Adımı söyle," diye fısıldadı. "Byron." "Hayır, Kevin. Söylediğini duymak istiyorum. Kevin, Kevin," diye haykırdığını duymak istiyorum. Monica'nın içine girerek en derinlerinde gidip gelmeye başladı. Kız ismini haykırdığında Kevin bunun yaşamındaki en mükemmel an olduğunu hissetti. Kendine bunu yaşattığı için evden çıkmadan önce yatak örtüsünü özenle kızın bedeninin üzerine çekti ve alnından usulca öptü. Eve gidip Lucy'sa her şeyi anlatmak için sabırsızlanıyordu. Monica hareket ettiğinde 1 saat geçmişti. Parmakları örtüyü kavradı. Kapalı göz kapaklarının ardındaki gözleri hareket etmeye başladı. Göğsünde bir hissizlik vardı. Onun altındaysa korkutucu, dayanılmaz bir ağrı. Başı alevler içindeymiş gibi hissediyordu. Kolunu kaldırmaya çalışırken gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kolunda his yoktu. Gösterdiği çaba dudaklarında küçük boğuk titremeler yarattı. Parmakları komodinin üzerindeki bardağa çarptı. Bardak yere düşerek parçalara ayrıldı. Çıkan sesle yine boğuktu. Sanki yastıkların altında kırılan camlar gibi. Parmakları masanın üzerinde gezinerek linki buldu. Parmaklarını kaldırmaya ve karma karışık aklını düğmeleri saymaya odaklamaya çalışırken tel içinde kalmıştı. Tuşa basarak hafızadaki ilk numaranın üzerine geldi. Tuşa tekrar bastığında eli aşağıya düştü ve tüm bedeni terden sırılsıklam ve bitkin halde olduğu yerde kaldı. "Acil durumunuz nedir Bayan Klein?"
"Yardım edin."
Adeta egzotik bir yabancı dil konuşmaya çalışıyormuş gibi kelimeler dudaklarına dolandı. Tekrar bilincini kaybetmeden önce
"Lütfen, yardım,"
diye fısıldamayı başardı. Dünyanın sallanmaya başlamasıyla Eve gözlerini açtı. Buğulu bakışları Rourke'un gözleriyle kesişti. "Neden beni taşıyorsun?" "Çünkü Teğmen, uyuman gerek ve masanda değil bir yatakta," diye ekledi. Ev ofisindeki asansöre binerlerken. "Sadece gözlerimi dinlendiriyordum. Yatakta dinlendirirsin." Aslında prensipleri gereği yere indirilme konusunda ısrarcı olmalıydı. Ama böyle taşınıyor olmak fena bir duygu değildi. Özellikle de Rourke'un kokusunu almak için başını hafifçe çevirmesi yeterliyken. "Saat kaç?" "Biri biraz geçiyor." Rourke Eve'i yatak odasına taşıdı, birkaç basamaklık platformdan çıktı, sonra onu kucağına yerleştirerek yatağın kenarına oturdu. "Ne düşünüyordum, biliyor musun?" Eve ona doğru iyice sokuldu. "İyi bir tahminde bulunabilirim." Rourke gülerek elini onun saçlarında gezdirmeye başladı. "Yani o da olabilir, evet. Ama düşündüğüm, ofisine girip kafanı masada, yüzünü de artık bir adım daha atamayacak kadar solmuş halde uyurken gördüğümde, birkaç hafta içinde 1 yıldır evli olacağımızı düşünüyordum ve hala beni büyülemeyi başarıyorsun." "İyi idare ediyoruz ha?" "Evet, gayet iyi idare ediyoruz." Rourke, Eve'in boynundaki zinciri kaldırarak ona hediye ettiği ve Eve'in genelde gömleğinin içinde kalacak şekilde taktığı devasa pırlanta uçlu kolyeyi çıkardı. "Sana bunu verdiğimde kızmıştın. Alyansın dışında benim aldığım şeyler arasında taktığın tek şey bu. Bunu verirken beni sevdiğini söylemiştin. Kızdırmıştı ve çok korkutmuştu beni. Takıyorum çünkü artık beni kızdırmıyor. Gerçi hala bazen korkutuyor." Rourke'un yanağı hala Eve'in saçlarına dayanmış olsa da parmağını genç kadının boğazındaki bıçak izinde gezdirdi. "Aşk başlı başına korkutucu bir iş zaten." Eve ona döndü. "Neden birbirimizi biraz daha korkutmuyoruz?" Dudakları Rourke'un dudaklarına 1 milim kalmıştı ki iletişim cihazı sinyal vermeye başladı. "Aa, lanet olsun, lanet olsun." Yatakta ilerleyerek cihazı açtı. Eve, yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta asansörden fırladı ve ölüm sessizliği çökmüş koridorda hızla ilerlemeye başladı. Hastanelerden, morgdan bile daha çok nefret ediyordu. Hemşire masasına vardığında rozetini tezgaha koydu. "Sorumluyla görüşmek istiyorum hemen. Monica Klein'i görmem lazım." Şu anda yanında Doktor Michaels var. Eğer biraz beklerseniz. Şurası mı? Eve kalın camlı kapılara doğru parmağını uzattı. Hemşire itiraz dolu bir inleme çıkarmaktan fazlasını yapacak fırsat bulamadan Eve kapılardan geçmişti. Kimi aradığını biliyordu. Kurbanı acil servise yetiştiren sağlık teknisyeninden ayrıntılı bir tarif almıştı. Yatağa bakarak cam duvarlı bir odanın önünden geçti. Yatakta yatan kadın 150 yaşında gözüküyordu ve bedenine bağlanmış onca makine nedeniyle artık bir insana benzeyen tarafı kalmamıştı. ''Bana temiz ve güçlü bir kalp krizi ver ve anında gideyim.'' diye düşündü Eve. Sonraki odada çok daha genç bir adam ince şeffaf bir çadır tarafından sarılmış halde yatıyordu. Bir oda sonra Monica'yı buldu. Doktor monitörden çıkan raporu tararken hastası yatakta ölü gibi beyaz, taş gibi hareketsiz bir halde yatıyordu. Doktor kızgın bir tavırla kapıya doğru döndü. Şık sakalı ve kızıl renkli bıyığıyla karakteristik bir ifadeye sahip olan yüzü çatılmış kaşlarla sertleşmişti. ''Buraya giremezsiniz. Damon Dallas, NYPGT.'' Eve rozetini kaldırdı. ''Benim hastam.'' ''Aksine Damon, kendisi benim hastam. Kendine gelecek mi?'' ''Henüz bir şey söyleyemem. Yapılabilecek her şeyi yapıyoruz şu anda. Bak, ben klasik cümleyi duymak istemiyorum. Diğer iki kadın hastaneye gelemedi. Doğruca morga gittiler. Sağlık görevlisi bana kalple ilgili bir şeyler olduğunu söyledi. Kalp atışları tavan yapmış. Ateşten dolayı komplikasyonlar olmuş. Onu bu hale getirenin kim olduğunu söyleyebilecek mi, söyleyemeyecek mi?'' ''Bir şey söyleyemem. Kalbi zarar görmüş. Beyninin de zarar görüp görmediğini bilemiyoruz şu anda. Yaşam göstergeleri zayıf ve güçsüz, komada. Sistemi verilen ilaçlardan öyle harap olmuş ki 911'i arayacak kadar kendine gelmesi bile ufak çaplı bir mucize. Ama kendine geldi ve bu çetin ceviz olduğunu gösterir.'' Eve bakışlarını Monica'ya çevirdi. Kızı kendine gelmiş görmeyi öyle istiyordu ki. ''İlaçlar onun bilgisi ya da isteği dahilinde verilmedi. Bunun farkındasınız değil mi?'' ''Bunu henüz onaylayacak bir ifade almadık ama diğer iki cinayetle ilgili haberleri biliyoruz. Adam ona iki güçlü kimyasal verdi ve sonra ona tecavüz etti. Tecavüz kitiyle çalışacak birini getirmem gerek. Asistanlardan birinin ilgilenmesini sağlarım. Bir de polis temsilcisinin hazır bulunması gerek. Vücudundaki delillere ihtiyacımız var.'' Michaels sesinde sabırsız bir azar tonuyla ''Süreci biliyorum.'' dedi. ''Temsilciniz gelsin, delilinizi alın. Beni ilgilendirmiyor. Ben onu hayatta tutmaya çalışıyorum. Ben de onu buraya gönderen aşağılık herifi yakalamaya çalışıyorum. Ve bu onu benim için daha anlamsız kılmıyor. Onu muayene ettin mi? Şahsen.'' Doktor sert bir tavırla ağzını açtı ama Eve'in yüzünde gördüğü ifade karşısında başını salladı. ''Evet. Hiç travma var mı? Morluk, ısırık, kesik?'' ''Hayır, hiç yok. Zorla cinsel ilişkiye girildiğini gösteren bir şey de yok. Hırpalanmış mı?'' ''Hayır.'' Doktor elini neredeyse korumacı bir tavırla Monica'nın elinin üzerine koydu. ''Neyle karşı karşıyayız Damon?'' ''Kompleksi bir Don Juan'la. Bu kez işini tamamlayamadığını medyadan öğrenecek. Polis koruması altında olacak. 7/24 ve ziyaretçi istemiyorum. Kesinlikle tek ziyaretçi bile yok. Yetkili personel ve polis dışında kimse. Ailesi? Önce benimle görüşmeleri sağlansın, şahsen benimle.'' diye ekledi. ''Durumunda bir değişiklik olursa veya olduğu anda bilmek istiyorum. Kendine geldiği anda bilmek istiyorum. Ve sorularımı cevaplayamayacak halde olmasıyla ilgili bir saçmalık duymak istemiyorum. Adam onu öldürmeye çalıştı ama o ölmedi. Diğer ikisi öldü. Kesinlikle artık duramayacak kadar eğleniyor. Şansının ne olduğunu bilmek istemiştin değil mi? %50'den az. Tamam ama ben paramı ondan yana yatırıyorum.'' Eve yatağa uzanarak sessizce ama güçlü bir tonla fısıldadı. ''Monica, bunu duydun mu? Ben paramı sana yatırıyorum. Eğer şimdi vazgeçersen o kazanır. O yüzden vazgeçmeyeceksin. Bu adi herifi hayalarından kıskıvrak yakalamama yardım et.'' Eve doğrularak geri çekildi ve Doktor Michaels'a başını salladı. ''Uyandığında bana haber verin.'' 18. ayrımın sonu. Sayfa 181. Devamı 19. ayrımda.